Kassandra Damgası 6. kasetin A yüzü sayfa 143. Burada sayfa bitiyor. Diğer sayfa ise yine de aynı yakarışlarla başlıyordu. Tanrı rızası için faksı kapatmayın. İşte böyle Mr. Burke. Bundan sonra nasıl olacak? Bu olaydaki aptalca rolüme rağmen bazı fikirlerimi açıklamama müsaade etmenizi istirham ediyorum. Belki bir işinize yarar. Mr. Burke, söylemek zor olsa bile yine deneyeceğim. Size böyle bir teklifte bulunduğum için şimdiden özür dilerim. Ama artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Zaten size karşı o kadar suçluyum ki bundan sonrakiler bir şeyi değiştirmez. Şimdi esas meseleye gelelim. Bu durumda Ordok'u yalancılıkla suçlayabilir miyiz? Çünkü sizinle yaptığı özel konuşmaya dayanıyordu. Bu sohbetin hiçbir tanığı yok ve olması da imkansız. Siz onunla telefonda görüşmüşsünüz. Yani hiç görüşmediğinizi veya görüşmüş olsanız bile havadan sudan konuştuğunuzu söyleyebilirsiniz. Bu yöntem aynen Ordok'un üslubu. Rezalete rezaletle cevap verilecek. Konuşma banda kaydedilmemiş. Bunu kesin biliyorum ve garanti ediyorum. Şimdi kendiniz karar verin. Bu manevraya uygun bulduğunuz takdirde sansasyonel bir tekzip toplantısı düzenlemeyi üstleniyorum. Medya bu haberi havada kapacak. Ama başka çok daha değişik bir mücadele yolu da var. Mr. Burke, eğer Filofey'in haklı olduğunu düşünür ve gerçeği savunmak isterseniz yine de sonuna kadar yanınızda olacağımdan emin olabilirsiniz. Tabii, yalnız yardımcı rolüyle, yani sizin silah taşıyıcınız olabilirim. Vazgeçmediğiniz takdirde ise savaşmak zorunda kalacağınızdan hiç şüphe etmiyorum. Durum onu gösteriyor ki savaş meydanında yalnız bir savaşçısınız. Belki de tüm gezegende uzay rahibinin tarafına geçen ve onun kıyamet korkusu teorisini savunan tek kişisiniz. Seçim mitingindeki olaylardan ve halkın Ordok'u desteklemek için tek cephe oluşturmasından sonra ise Filofey'in buluşunu destekler nitelikte bir şeyler söylemek isteyenler hepten korkacak ve susacaklar. Esas kitle ise Tanrı rızası için faksı kapatmayın. İşte Mr. Burke, mitingdeki seçmenlerin tepkisine göre halkın büyük çoğunluğu maalesef hatta ülke nüfusunun hepsi bile diyebiliriz. Kassandra damgasını ortaya çıkaran uzay deneylerine karşıdır. İnsanlar Kassandra embriyonları hakkında hiçbir şey duymak ve bilmek istemiyor. Kadınlar keşif ışınlarıyla denetlenmeyi reddediyorlar. Alfa Baseball'daki olayları bütün yayın organları verdi. Bu arada Ordok'un reytingi bütün eyaletlerde hızla fırladı. Az önce o sıcağı sıcağına bir bildiri yayınlayarak insan haklarını her zaman savunacağını, anne ve kadının ebedi kutsallığını sıkı sıkıya koruyacağını ve ister yeryüzünde ister uzayda olsun her türlü filofeycilerle mücadele edeceğini bildirdi. Mr. Burke, şu saatlerde televizyonlar sizin fotoğrafınızı çeşitli yorumlarla sürekli yayınlıyorlar. Moskova'da Filofey'in fotoğraflarını bulmuşlar ve onları da yayınlıyorlar. Sadece telefonları değil, televizyonu da kapattığınızı düşünerek bunları yazıyorum. Mitingin sonuçları ve olayların gelişmesi hakkında mutlaka bilginiz olmalı. Bu olayların giderek büyüyeceğinden ve kontrolden çıkacağından korkuyorum. Tanrı rızası için faksı kapatmayın. İşte böyle Mr. Burke. Olaylar kontrolden çıktı ve bu durumda siz her şeyden önce ne yapacağınıza, hangi yolu seçeceğinize karar vermelisiniz. Şimdi bu olaya karşı genetik fonun denetimi diye adlandırılan protesto gösterileri başlaması muhtemel. Tribün gazetesi için yazdığınız makaleyi de kesinlikle kendiniz götürmeyin. Telex'de, faksla veya elden göndermeyi düşünün. Çünkü bana ulaşan habere göre gazete binası önünde pankartlı protestocular toplanmış, talep ve tehditler savuruyorlar. Onlar 24 saat gazete binasını kuşatmada tutacaklarını bildirmişler. Bu durumlarda polis kızgın kitleyi pek engellemiyor. Özür dilerim, hiç de iç açıcı bir haber değil. Yine tekrarlıyorum, siz savaş meydanında yalnızsınız. Filofey uzayda ve rakiplerin eli ona uzanamaz. Fakat müttefiklerle de aktif irtibat kuramaz. Hangi yolu seçeceğinizi şimdi kendiniz karar verin. Günlük yaşayan kişilerin anlamadığı veya anlamak istemediği şeyleri siz anladınız ve desteklediniz. Gelecek bu insanların umurlarında değil ve bu dünyada geçici yaşıyorlar. Siz yalnızsınız. Ve bu da tek kişinin misyonudur. Bir türlü anlayamıyorum. Acaba niçin büyük görevler hep bir kişi tarafından gerçekleştiriliyor? Yine de her şeye rağmen size yardım etmeye gücümün yettiği her işi yapmaya hazırım. Bunu Filofey'in buluşu hakkında sizinle konuşmasını Ordok'a ben söylediğim için kendimi suçlu hissettiğimden değil, daha ziyade Filofey'in fikirlerine katıldığım, insanlığın geleceği için onun ve sizin endişenizin bana da sirayet etmesindendir. Bugüne kadar insan hilakarlık yapmış olabilir. Şimdi ise kendi kendine ya daha iyi ol veya soyu tükenen mamutlar gibi paleontolojik katlara girmeye hazır ol. Demenin zamanı gelmiştir. Affedersiniz, yine kağıt bitti. Tanrı rızası için faksı kapatmayın. Henüz sözümü bitirmedim. Özür dilerim Mr. Burke. Esas konuya geçiyorum. Fikrimce yarın yok. Artık bugün. Gün birçok şeyi ortaya çıkaracak. Artık sansasyon ve dedikodu yağmuru başlamış. Yalnız sizin makaleniz, görüşleriniz, sizin fikirlerinizin inandırıcı ve kanıtlayıcı gücü bu fırtınada bir ahenksizlik yaratabilir. Ne yapmaya karar verdiniz? Basın toplantısı düzenleyecek misiniz? Eğer cevap evet ise size her türlü yardıma hazırım. Başka bir konu, sabah erkenden sizin Noyberry'e büyük ihtimalle gazeteciler akın edecek. Onlarla görüşmek istemiyorsanız evin görünen bir yerine hiç kimseyle görüşmek ve rahatsız edilmek istemediğinizi bildiren bir yazı asın. Noyberry'nin golf sahalarında ve parklarında ben de bulundum. Oturduğum Reading'den orası yarım saatlik bir mesafede. Arzu ederseniz gelirim ve sizinle meseleleri görüşürüm. Beni bulmaya yarayan bilgileri size bildiriyorum. Mr. Burke, artık saat gecenin 4'ü. Ben ise bulduğunuz zaman fakslarımı okuyacağınızı ümit ederek yazmaya devam ediyorum. Size çok şeyler anlatmak isterdim. Çünkü dünyadaki olaylar, hatta basının her gün devamlı yayınladıkları bile insanlığın krize girdiğinden haber veriyor. Bu durumda yeni bir çocuğun dünyaya gelmesi mayın tarlasına girmeye benziyor. Ama bu mayın tarlasının nerede, hayatın hangi bölümünde, insanların düşüncelerinde mi, hareketlerinde mi, dünya öğretilerinde mi, yoksa günlük hayat pratiğinde mi olduğunu şudur diye göstermek imkansızdır. Biraz önce televizyonda bir olay yayınlandı. Moskova'da Kızıl Meydan'da orada dolaşmayı çok severdim. Korkunç şeyler olmuş. Göstericiler karşıt cephelere ayrılarak çatışmaya başlamışlar. Bir tarafta askeri sanayi geliştirme taraftarları, diğer tarafta ise silahlandırma ve taraftarları. Sonuçta bir kız herkesin gözü önünde kendini yakarak intihar etmiş. Bu sahneleri seyretmek çok zor. Muhabirlerin anlattığına göre çalışmalara bu yana kız öğrencinin arkadaşının taşıdığı pankart sebep olmuş. O pankartta "Şimdi devam ederim" kağıtları bitiyor. Tanrı rızası için faksı kapatmayın. Kızıl Meydan'da olanları anlatmak istiyorum. Mr. Burke, esas mesele bu pankartta yazılan "İnsan silah üretmek için doğmamalıdır" yazısıdır. Asıl bu yazı Rusya'da savunmacılar diye adlandırılan kesimin hiddetine sebep olmuştur. Bu insanlar devlet ve toplum, daha doğrusu kader ve savunma sanayi tarafından kitle imha araçları, yani küçük yuvarlak kurşunlardan, ki savunmacılar dünyada her insana bunlardan en az 100 tane yetecek kadar üretmeyi garanti ediyorlar, ses hızını geçen jet uçaklara gece gündüz okyanuslarda nöbet bekleyen ilk emirle balistik roketleri ateşlemeye hazır olan nükleer denizaltılara kadar her şeyi üretiyorlar. Bu aklı selim sahibi öğrenci de bunca para ve emeğin boşa gittiğini düşünüyor. Aslında bizim Amerikan ASS de aynı muameleyi hak ediyor. O da kendi benzerlerini mahvetmek için silah üretiyor ve bunu savunma amacıyla yaptığını iddia ediyor. Diğer taraftan onların mantığına göre öldürülmesi gereken ve bunun için de lüzumlu silah hazırlanan kendine benzerler de melek kadar masum değiller. Onlar da dişlerine kadar silahlanmış ve kendi çok değerli idealleri, şimdi en etkin fikir şovenist fikirlerdir. Hak ve adalet için nihayet birçok durumlarda kendi ekonomik menfaatleri için öldürmek istiyorlar. Daire kapanıyor. Zaten bu daire hiç açılmadı ki. Şu halde bu öğrenci nasıl haykırmasın? Belki de savaşın ve silahın insan zekasına baskı kurduğu dönemlerden sonra konuşma fırsatına sahip olunca düşündüğünü ve söylemek istediğini kendi eliyle pankartta nasıl yazmasın? Üstün geldiği Rusya'da hidrojen bombasını bulan Sakharov adlı bunu anladı ve durdu. kadere karşı koydu. Yeryüzünde silah durmadan artıyor. Her yerde ve herkes silahlanmak istiyor. Hamile kadınların yüzündeki Kassandra damgası, yeryüzünde doğan her kişiye en az 100 tane domdom kurşunu üretildiğinin, şimdiden onların kaderini ölmek veya öldürmek yazıldığının işareti değil mi? Anne rahmindeki Kassandra embriyonları da sessizce bunu haykırmıyorlar mı? Şu öğrenci de bunları söylemek istemiyor mu? Kendini Kızıl Meydan'da yakan zavallı kızın içinde o cenin halindeyken işitilmeyen ve bastırılan Kassandra kompleksi mi uyanmış? Onun korkuları kimin umurunda olmuş ki? İdealistçesine garip bir soru doğuyor içimde. Acaba insanlık silahı keşfetmeden ve savaşı tanımadan nasıl gelişebilirdi? İnsan şimdi olduğu gibi mi olurdu? Medeniyetimiz şimdiki gibi mi olurdu? Ya da dünya çok daha değişik insanlar başka türlü mü olurdu? Acaba daha başlangıçtan bu gelişmenin önü kapatılmış, eğer cevap ise o zaman hangi kaçınılmaz sebepten dolayı? Zaten akıl insana Tanrı tarafından verilmedi mi ki? Zeka biyolojik olmayan bir olay değil mi? İşte uzaya giden Filofey kainatın perdesini azıcık araladı. Ve şu ortaya çıktı. İnsanlar bu sırlı lanet hakkında hiçbir şey duymak istemiyorlar. Mr. Burke, Filofey'in buluşu protesto dışında hiçbir şey uyandırmasa bile yine ona inanacağım. Her taraftan baş gösteren sürekli manevi çöküntünün sebep olduğu korkunç ruhi bunalımları ancak bununla açıklamak mümkündür. Karabağ'da Ermenilerle Azerbaycan Türkleri arasında yıllardır süren cinayetkar savaşta saha komutanları denilen kişilerin cesetleri sattığını duyunca ister istemez Tanrı'nın bizi niçin yarattığını düşünüyorsun. Ölenin yakınları ve akrabaları cesedi defnedebilmek için satın almak zorunda kalıyorlar. Ve bu iş ticarete dönüşmüş. Bazen cesedini parayla satmak için kendi askerlerini bile arkadan vuruyorlar. Bunu gazetede okuduğum zaman fenalık geçirdim. Böyle kötülükler insanların ruhunu ve vücudunu etkilemez mi? Zamanla genetik yapıyı değiştirmez mi? Gelecek nesillerde kendini belli etmez mi? İşte akıl almaz bir şiddet örneği daha. Türkiye'nin bir şehrinde edebiyat sanatçılarının Selman Rushdie'yi destekleyen toplantısının yapıldığı otel yakılıyor. Orada sadece toplantıya katılanlar değil, normal misafirler de yanarak can verdi. Televizyoncular bunların hepsini filme almış, cayır cayır yanan bina, yanan insanlar, bir şeyler yapmaya çalışan ifadeciler, itfaiyeciler, bunun yanında ise meydanda coşan kalabalık kökten dinci gençler, gençler yangın çıkaranları alkışlıyor, zıplıyor, dans ediyor. Yumruklarını havaya atıyor, seviniyor ve korkunç olaydan erotik bir zevk alıyordu. Genç adamların coşkulu ikinci yüzleri ateşin ölüm dansıyla aydınlanıyor ve her şey filme alınıyor. Ama bu bir sinema filmi değil ki. Biz neredeyiz, neler oluyor? Almanya'da canlı canlı yakılan Türk ailelerini duyunca kendimizi bu soruları sormalı değil miyiz? Bu haberi gazetede okumuş olmalısınız. Böyle kötülüklerin listesini istediğiniz kadar uzatabiliriz. Ve her biri de diğerinden korkunç. Bu durum çeşitli ülkelerde cinayetlerin giderek daha vahşice yapıldığını gösteriyor. Filofey'in kanıtladığı bütün bunların biriktiği ve genlerle ortaya çıktığıdır. Eskiden zekanın evrenin en yüce fonksiyonu olduğuna inanıyordum. Ama zeka kötülüğün ebedi rehinesi olmuştur. O günün birinde hürriyetine kavuşacak mı? Kassandra damgası tüm bunları haykırmıyor mu? Bize hitap etmiyor mu? Affedersiniz Mr. Burke, faksın kağıdını değiştirmeliyim. Mr. Burke, lütfen kızmayın. Lafı oldukça uzattım. Düşündüklerim belki de sizin için hiç ilginç değildir. Ama bu akşam kalbimin kapıları açıldı. Sizin durumunuzu çok iyi anlıyorum. Sizin için korkuyorum ve cesaretinize güveniyorum. Bu durumu düşündüğüm zaman yörüngede bulunan Filofey'in dünyadaki olaylardan uzak kalamayacağı sonucuna varıyorum. Eğer siz karşı değilseniz, onunla irtibat kurmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Teknik açıdan bu çok zor ama televizyon şirketleri ve uzay araştırma merkezlerindeki arkadaşlarımın yardımıyla bunu yapabilirim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kabul ederseniz bana haber verin. Ve ben bunun ne kadar mümkün olduğunu araştırayım. Nihayet benim açımdan en önemlisi Filofey ile bağlantı sadece onu ekranda görmek ve selamlamak için yapılmayacak. O, Kassandra damgasını nasıl bulduğunu, bu işaretin başka bir şey değil de embriyonun hayata olumsuz işareti olduğunu nasıl kanıtladığını gibi sorulara muhakkak cevap vermelidir. Böyle bir cevabın bulunduğuna da inanıyorum. Roma papasına yazdığı mektupta bu pek anlaşılmıyor. Galiba bu konuda bazı şeyler sakladığına siz de dikkat etmişsiniz. Bence başkaları da, özellikle biyoloji uzmanları, ona bu soruyu sorabilirler. İşte bence Filofey bu karanlık kalmış meseleleri açıklamalı, sorulara cevap vermelidir. Filofey ile irtibat kurmayı bana havale edin. Siz ise öğretmek gibi olmasın, acele gerekli felsefi delilleri hazırlayın. Biz Oliver Ordok'un akıllarda yaptığı yıkıntının sonuçlarına katlanmak zorunda değiliz. Ama zorunda kalacağız. Kaderimiz böyleymiş. Zafer kazanmalıyız. Sokaktaki aynı insanlar için. Bendeniz Anthony Younger. Not: eğer gerekirse ev adresim, faks ve telefon numaralarım bu kağıtta yazılıdır. İş telefonları gerekmeyecek. Çünkü bir daha oraya dönmeyeceğim. Sabah 4:30'du. Robert Burke sessizce masanın üzerindeki fakslara bakıyordu. Jesse de yanındaydı ve o da faksları okumuştu. Tanrım, neler oluyor, neler oluyor diye artık kaçıncı kez bilinmez tekrarladı. Sen biraz uyusaydın diye kocası tavsiye etti. Yalnız kalmak istiyorsan hemen giderim. Uyuyabileceğimi hiç zannetmiyorum. Fenalık geçiriyorum. Bu meselenin ciddiyetini anlıyordum ama bu kadar zorlaşacağını hiç düşünmezdim. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Burke kaygılı bir tavırla cevap verdi. Evet Jesse, Anthony Younger haklı, kesinlikle haklı. Onu bize kader gönderdi. Onun bu meseleye yaklaşımı yeni neslin yaklaşımıdır. Bu dünyayı idrakte eyleme geçme becerisinde hemen hissediliyor. Ben makale dışında, o da çok uzun, belki de tam gazete sayfası kadar bir şey yapabileceğimi hiç zannetmiyorum. Biz seninle eve kapandık ama olanlardan tümüyle tecrit olmak imkansız. Ordok'un yaptığı, zincirini kopardığı desen daha iyi olur. Evet, zincirini kopardığı. Onun zincirini çözdüğü bu güç çok tehlikeli. Ve Ordok bilerek kalabalığı Filofey'e ve bana karşı kışkırtıyor. Sana karşı kışkırtılmış böyle bir kalabalığı bunca kişiyi inandırabileceğinden emin misin? Teslim olmayacağım. Kanıtlamaya çalışacağım. Ama işlerin nasıl döneceğini tahmin etmek zor. Kassandra embriyonları buluşu mevcut görüşleri, mevcut hayat tarzına ve mevcut düşünce kalıplarına ağır bir darbe vuruyor. Kassandra embriyonlarının korku reaksiyonunu kabul etmek, politik ve sosyal temellerden ahlaki temellere kadar her şeyi şüphe altında bırakmak demek oluyor. Tabii ki tüm kalıpların böylesine kırılması, hamile kadından Ordok gibi bir tipe kadar hiç kimsenin işine gelmiyor. İşte saldırıya dönüşen bu mukavemetin sebebi bu. Ama onlar bizzat Filofey'i saldırgan sayıyorlar. Evet, onu saldırgan olarak görüyorlar. Bana göre o bir peygamber, başkasına göre bir iblistir. Şimdi bir ikilem karşısındayız. Ya yine eskisi gibi tüm toplumun kendi kendini kandırdığı bir ortamda yaşayacağız, ya da Kassandra embriyonlarının sayısının artış sebeplerini anlayarak yaklaşan felaketi önleyebileceğiz. İnsanlığın karşısında böyle bir seçim var. Filofey kendisi de benim buluşum gökte ikinci bir güneşin belirmesi kadar insanlar için beklenmediktir, diyor. Bu ikinci güneş binlerce yıldır süre gelen hayat tarzını paramparça edebilir. Bir de şu var, rakipleriniz Filofey'in deneylerini insan haklarını ihlal eder nitelikte bulunuyorlar. Buna ne diyeceksiniz? Hayır, bu insan hakları ihlal etmiyor. Ben öyle düşünüyorum. Zaten bu hakla yazıyorum. Okuyabilirsin. Kassandra damgası hakkında bilgisi olmak hepimizin görevidir. Toplumun ve ferdin görevidir. Özellikle de hamile kalmış kadının görevidir. Çünkü bu kadın kendisi acaba çocuğum tehlike sinyali gönderiyor mu diye merak etmelidir. Zamanla Kassandra embriyonları hakkındaki istatistik bilgiler toplumun durumu ve gelişmesini gösteren en güvenilir sosyolojik kaynak olacaktır. Farz edelim ki senin fikirlerine katılıyorum ama başkaları tüm bunları bilmek istemiyorsa sen kimseyi inandırmaya başaramazsın. Her şey oluşacak şartlara ve genel duruma bağlı. Anthony Younger haklı. Filofey'in kendisini de bu işte kullanmak gerekmekte. Onun başlıca avantajı Kassandra embriyonlarının tehlike sinyallerini ortaya çıkararak bilimsel gözlemlerinin sonuçlarını elinde bulundurmasıdır. O bu sonuçları açıklamalıdır ve bütün bunları biyolojik etkenlerden felsefi sonuçlara kadar her şeyi bir daha bir basın toplantısıyla açıklamak gerekiyor. Bizzat Filofey'in canlı yayında konuşması da oldukça önemli. Younger bu fikrini değiştirebilirse çok iyi olur. Ben tamamen buna taraftarım. Şimdi ona faks çekelim. Sonrasını hayat gösterir. İkisi de sustu. Her ikisi de bornoz giymiş, saçları dağılmış, gece boyunca üzüntüden yüzleri asılmış ve sanki kendileri değilmiş gibiydiler. Hayatlarında ilk defa bitmez tükenmez heyecanlı bir gece geçirmiş ve bu gece onların günlük yaşantıları dışında çok korkunç, durmadan üzerlerine gelen bir tehlikeyi onlara çıkarmıştı. İşte kainat böylece acı ve ıstıraplarla genişliyordu. Dışarıda ise artık şafak söküyor, hava aydınlanıyordu. Bu sonbahar günü de geçen gün gibi güneşli, sıcak ve kritik olacaktı. Uzaktan kuşların sesi duyuluyordu. Yine sabah erkenden göç etmeye hazırlanıyorlardı. Robert Burke, onların ormanlı tepe ve golf tarlaları üzerinde dolaştıklarını, uzak bir yolculuğa çıkmak üzere okyanus üzerinden dalgalı sahil şeridini izleyerek uçtuklarını hayal etti. Onlarla birlikte buralardan uçup gitmek istedi. Fakat şimdi hayatının meselesi olmuş bir işi bitirmek zorundaydı. Sabah olunca bu dünyanın onların yakasını bırakmadığı, unutmadığı ve hatta unutmayı düşünmediği anlaşıldı. Her şey Chicago'daki kızından gelen faksla başladı. Erika heyecan ve şaşkınlık içinde bütün gece telefon açmaya çalıştım. Telefonlarınız kapalı, faksınız meşguldü. Baba neler oluyor, bunları neden başlattın? Chicago kaynıyor. Herkes buna karşı. John ile ben şoktayız. Yalvarıyorum. Dur, anne senin görüşün hangi yönde? Diye yazıyordu. Jesse de doğal olarak heyecanlanmıştı. Robert ne yapacağız? Sen bir babasın. Kızımız heyecanlanıyor. Çünkü hamile. Bu durumun damadımızın da hoşuna gittiğini zannetmiyorum. John'u anlıyorum. O şirketin yönetim kurulunda ve orada belli bir tutum sergilemek zorunda. Bunları da düşünmeye mecburuz. Doğru, haklısın. Ama bu durumda ben ne söyleyebilirim? Mesele aile içinde halledilmiyor. Öyle olmasını çok isterdim. Sakin ol Jesse. Erika'ya yazarım, telefon açarım ve her şeyi anlatarak onu sakinleştirmeye çalışırım. Ayrıca gençler de artık kendi akıllarıyla hareket etmeliler. Anlıyorum. Onlar için, özellikle John için, şirketin gelişmesi çok önemlidir. Fakat şirket dışında da hayat devam ediyor. Ve bu meseleler sadece onlar için değil. Hepimiz ve herkes için önemli. Şüphesiz iyi ve mutlu bir çiftler. Ama bencilliğin, özellikle sosyal bencilliğin de bir sınırı var. Ah Robert, sen ders vermeye bayılıyorsun. Tamam, işini bitirince Erika'ya faks göndermeyi unutma. Bunları söyleyen Jesse hazırlanmaya başladı ve yün kazağını omuzlarına attı. Galiba Younger'ın tavsiyesini dinleyerek sabah erkenden muhtemel misafirleri rahatsız edilmek istemediklerini bildiren ve özür dileyen bir ilan asmaya gidiyordu. Onu tüylü kedileri izliyordu. Bu hayvanı evde kedi köpek diye adlandırıyorlardı. Çünkü o bazen tam olmasa bile bir köpek gibi davranabiliyordu. Daha doğrusu sahipleri onu böyle görüyorlardı. Jesse arkasından kapıları gürültüyle kapatarak, yürürken saçlarını tarayarak ve kediyle bir şeyler konuşarak gitti. Robert Burke ise gece bitirdiği makaleyi Tribune gazetesine fakslamaya başladı. Gazete çalışanları daireye gelene kadar makale onların masaları üzerinde bulunmalı ve hemen yayına geçilmeliydi. Yazısının hemen yıldırım bir baskı ile yayınlanacağından hiçbir şüphesi yoktu. Filofey'in uzay mektubunu yayınlamaya cesaret eden gazete artık bu tutumundan vazgeçmez prensiplerine ihanet edemezdi. Bu emsali olmayan bir durumdu ve hayat memat ikileminde kendi seçimini yapmalıydı. Ama sonra olacakları bilmek için de kahin olmak gerekmiyordu. Gazete Filofey ve şimdi de onun Burke'ün ismi etrafında cereyan eden olaylar artık sabahın erken saatlerinden itibaren çok şiddetli ve acımasız olacağa benziyordu. Her şeyi kendi adıyla adlandırmak gerekirse bu gerçekten de ölüm kalım savaşı olacaktı. Her operasyondan sonra bitiş sinyali veren Telefax makaleyi sayfa sayfa yutuyordu. İyi ki bir an önce işini bitirmişti. Biraz sonra Burke sokakta kötü bir şeyler olduğunu anladı. Kedileri sanki dışarıda sahipsiz bir köpekle karşılaşmış gibi tüyleri kabarmış halde içeri daldı. Sonra Burke camdan Jesse'nin elinde bir sürü kağıt ve karton parçası heyecanla eve doğru koştuğunu gördü. O kendini kaybetmiş, bembeyaz ve soluk soluğa kendini içeri attı. Sanki sokakta onu boğmuşlar da kendini zor kurtarmıştı. "Ne var? Sana ne oldu?" diye kocası ona doğru fırladı. "Robert, bu korkunç bir şey, inanılmaz. Dışarı çıktım, orada bir takım çılgın insanlar arabalarını köşeye park etmişler, duruyorlar. Bak duvara ne yapıştırmışlar." Jesse elindeki gazeteleri ve sokaktaki duvardan kopardığı kağıtları masaya fırlattı. Bunlar tez elden boya ile yazılmış kaba saba, hakaret dolu yazılardı. Bunlara bakan Burke de dona kaldı. "Burke'ün bizim sokakta oturmasından utanıyoruz. Bunu galiba komşulardan biri yazmıştı. Diğerlerinde kadın düşmanı, rahim kurcalayan Burke. Nayberimizden defol, Nayberi feministleri Burke'den nefret ediyor," yazıyordu. Bazı yazılar daha sertti. "Burke bir alçaktır. Burke KGB ajanıdır. Burke'ün alnına kurşun sıkılmalıdır. İhtiyar köşede karşıma çıkma, boğarım. Soyadı Kassandralı olan embriyon." Şaşkınlık içinde kalan Burke mırıldandı. "Demek ki sabah erkenden başlamaya karar vermişler." "Evet, sabah erkenden." "Gördüğün gibi. Çok erkenden. Sonra ne olacak Robert? Neler olacak? Bu inanılması güç bir şey." Robert Burke odanın içinde ileri geri adımlıyor ve arkasında tuttuğu ellerini acıtana kadar sıkıyordu. Karısına sertçe "her şeye hazır olmalıyız" dedi. Bağırmamak için kendini zor tutuyordu. Damarlarında kanın kaynadığı bir zamanda kendini tutmak çok zordu. "Böyle bir şey başladıysa biraz daha kötüsünü beklemeliyiz. Dünkü miting olmasaydı bu olaylar daha medeni bir şekilde gelişirdi. Kahrolası Ordok olayları hızlandırdı." Jesse kafasıyla sokağa işaret etti. "Bir görseydin, hayvanca tavırlarla şu köşede durmuşlar. Bir sürü tip arabalarının yanında sigara içiyorlar. Bu iğrenç yazıları duvarlardan kopardığım zaman bana ıslık çalıyor, gülüyorlardı." "Neye benziyorlar? Buralılar mı?" "Nereden bileyim? Herkes gibi kot pantolon mont giymişler. Bence aralarında kadınlar da var." "Anlaşıldı," diye mırıldandı Burke. Ama anlaşılan bir şey yoktu. "Robert, polise haber vermeliyiz. Polise telefon aç, tedbir alsınlar." "Acele etme. Bunu her zaman yapabiliriz. Beklememiz gerekiyor. Bir şeyler olursa o zaman. Ama bu alçaklığın son haddi. Bunu düşünmek bile imkansız. Sen ise beklemek istiyorsun." Jesse yeniden sandalyeye çöktü ve ağlamaya başladı. "Jesse, güzelim, canım. Sana ne oluyor böyle?" "Sakinleş," diye Burke karısına doğru eğildi ve çaresizce mırıldandı. Jesse ise artık konuşamıyor, sadece hıçkırıyordu. "Bir bilsen, bir bilsen. Şimdi sana sakinleştirici getiririm. Ben hemen geliyorum Jesse, sakin ol. Ben hemen..." Yatak odasına doğru fırladı. Giderken kapıya takıldı. Kafasını onun köşesine çarptı ve o an yerde buruşturulmuş bir kağıt parçası gördü. O gelirken Jesse'nin attığını anladı. Acaba orada ne yazılmıştı ki? Kendini kaybetmiş durumdayken bile Jesse, kocası görmesin diye onu buraya atmıştı. Kağıdı aldı, okudu ve anladı. Midesi bulandı. "Burke, kıçını Filofey'e sun. Çünkü uzayda karı yoktur." Ve yazıyı açıklayan bir resimde çizilmiş ve imzalanmıştı. "Selamlar Cassandra Embryon'a." İç avluya kendi taş bahçesine nasıl çıktığını hatırlamıyordu. 6. kasetin A yüzü sonu, sayfa 157.